Ayrım 7.
Diğerleri ise Kino gözü pek adamdır diyorlardı. Yaman delikanlıdır, hakkını yedirmez. Onun cesareti bize de yarar. Bunlar Kino ile gurur duyanlardı. Kino ise kulübesinde hasır şiltesinde oturmuş kara kara düşünüyordu. İncesini ocaktaki taşlardan birinin altına gömmüştü. Gözlerini hasır şirteye dikti. Baktı, baktı. Sonunda hasırın örgüleri kafasında dans etmeye başladı. Eski dünyasını kaybetmiş, yerine yenisini koyamamıştı. Korkuyordu Kino. Hayatında hiç evinden uzaklaşmamıştı. Yabancılardan, yabancı yerlerden korkuyordu. Başkent denen o bilinmezlik canavarından ödü kopuyordu. Suyun ta ötesinde, dağların arkasında en az 1000 mil uzaklıkta yatıyordu bu canavar. Aradaki her 1000 mil korkutuyordu Kino'yu. Ama eski dünyasını kaybettiğine göre yenisine tutunmak zorundaydı. Geleceğini düşlemiş, onu yok edilmez bir gerçeğe dönüştürmüştü. Ağzından gideceğim lafı çıkmıştı bir kere. Çıktığı için de bu değişmez bir gerçekti artık. Gitmeye karar vermek, bunu söylemek yolun yarısını almak demekti. Yuan'la onun incesini saklayışını izlemişti. Bir yandan da Koyutito'yu temizlemiş, emzirmiş, bir yandan da Kino'yu izlemişti. Sonra akşam yemeği için mısır ekmeği pişirmeye koyuldu. Yuan Thomas geldi. Kino'nun yanında çömülüp oturdu. Uzunca bir süre hiç konuşmadılar. Sonra Kino sordu. Ne yapsaydım yani? Adamların hepsi sahtekar. Yuan Thomas ciddi ciddi başını salladı. Kino'nun büyüğü olduğu için ona akıl vermesi gerekiyordu. Kim bilir dedi. Anamızın karnından doğup mezara girene kadar kandırılmıyor muyuz sanki? Ama yaşıyoruz işte. Sen sadece tüccarları değil, bütün bu düzene, bütün bu yaşam biçimine meydan okumuş oldun. Senin için korkuyorum. Kino açlıktan başka korkacak neyin var ki? Diye sordu. Yuan Thomas başını olumsuzca iki yana salladı. Hepimiz korkuyoruz açlıktan. Ama ya haklıysa, ya incin gerçekten de çok değerliyse, o zaman bu oyun bitecek mi sanıyorsun? Nasıl yani? Bilmiyorum dedi Yuan Thomas ama korkuyorum. Yeni bir yere adım attın sen. Yor yoldan bilmeden yürüyorsun. Gideceğim. Hem de hemen gideceğim dedi Kino. Yuan Thomas haklısın dedi. Gitmen gerek. Ama başkentte işler buradakinden farklı olur mu onu bilemem. Burada dostlarım var. Ağabeyin olarak ben varım. Orada hiç kimsen olmayacak. Ne yapabilirim diye haykırdı Kino. Ortada bir büyük bir haksızlık var. Oğlum bu şansı kullanmalı. Onlar da bunu engellemek istiyor zaten. Dostlarım ne güne duruyor? Onlar korur beni. Ancak kendi rahatları huzurları bozulmadığı sürece korurlar seni, dedi Yuan Thomas. Sonra ayağa kalktı. Tanrı'ya emanet ol kardeşim. Kido da Tanrı'ya emanet ol dedi ama başını kaldırıp ağabeyine bakmadı. Nedense bu sözler içini ürpertmişti. Yuan Thomas gittikten epey sonra bile Kino hasır şiddetinde oturmuş kara kara düşünüyordu. Üzerinde bir uyuşukluk, boz renkli bir umutsuzluk çökmüştü. Sanki önündeki bütün yollar kapanmıştı. Kafasının içinde duyabildiği tek şey düşmanın ezgisiydi. Ateşi yükseldiğinde olduğu gibi tüm duyuları alev alev yanıyordu. Ama zihni atalarından kalma bir beceriyi kullanarak etraftaki canlıların varlığını içinde duyumsuyordu. Geceyi oluşturan tüm sesleri birer birer duyuyordu Kino. Yuvalarına çekilen kuşların uykulu yakınmalarını, kedilerin aşk acısıyla haykırışlarını, kumsala vurup geri çekilen dalgacıkların şapırtısını ve uzaklığın tıslamayı andıran sesini. Çekilen suların sahile bıraktığı yosunların kesin kokusu genzine doluyor, ocaktaki ateşin her harlayışında gözünün dalıp gittiği hasırın üzerindeki desenlerde zıplıyormuş gibi geliyordu ona. Yuan kaygıyla izliyordu Kino'yu ama kocasını iyi tanıyordu. Biliyordu ki ona yapabileceği en büyük iyilik hiçbir şey söylemeden yanında olmaktı. Sanki o da Kino'nun kafasındaki kötülük türküsünü duymuştu. Bu uğursuz ezgiyi kovmak istercesine yumuşak bir sesle aile türküsünü mırıldanmaya koyuldu. Güvenin, sıcaklığın, bütünlüğün türküsüydü bu. Koyutito'yu kucağına aldı. Kötülüğün karanlık tehditine karşı cesaretle söyledi türküsünü. Kino yerinden kalkmadı. Akşam yemeği de istemedi. Yuana onun acıktığı zaman yemeğini isteyeceğini biliyordu. Kino'nun gözleri dalıp gitmiş ama sazdan kulübenin dışında pusuda bekleyen kötü güçlerin varlığını hissediyordu. Karanlık korkunç bir şeyler vardı orada. Kino'nun dışarı çıkmasını bekliyorlardı. Gölgeler arasında saklanmış uğursuz bir şeydi bu. Ama Kino'nun çağıran, gözdağı veren, meydan okuyan sesini duymazdan gelemiyordu. Kino'nun sağ eli gömleğin içine gitti. Boynunda asılı duran bıçağı yokladı. Gözleri irileşmişti. Yerinden kalktı, kapıya doğru ilerledi. Yuan'la onu durdurmak için bir hamle yaptı. Eli havaya kalktı, ağzı dehşetle açıldı. Kino uzunca bir süre eşikte durup baktı. Sonradan dışarı çıktı. Önce telaşlı ayak sesleri duydu Yuan'la. Ardından boğuşma sesleri ve sert bir darbe sesi. Bir an korkudan dona kaldı. Sonra tıpkı bir kedi gibi dudakları gerildi, dişleri ortaya çıktı. Koyu Cico'yu yere bıraktı. Ocaktan bir taş kaptığı gibi dışarı fırladı. Ama olan olmuştu artık. Kino yıldığı yerden doğrulmaya çabalıyordu. Etrafta kimse yoktu. Yalnızca gölgeler, sahile vurup çekilen dalgalar ve uzaklığın tıslaması. Ama kötülük her yerdeydi. Çitlerin arkasına çömelmiş, evin gölgesine saklanmış ya da havada dolaşıyor olabilirdi. Yuan elindeki taşı bıraktı. Kollarını Kino'ya dolayıp ayağa kalkmasına yardım etti. Onu eve kadar götürdü. Kino'nun kafasından oluk gibi kan boşanıyordu. Yanağında kulağından başlayıp çenesine kadar inen bir kesik vardı. Derindi ve fena kanıyordu. Kino yarı baygındı. Kafasını iki yana sallayarak ayılmaya çalıştı. Gömleği yırtılmış, giysileri neredeyse üzerinden çıkmıştı. Yuan'la onu hasır şilteye oturttu. Eteğinin ucuyla yüzündeki pıhtılaşmaya başlayan kanları sildi. İçmesi için küçük bir testiye pulgiye getirdi. Kino hala kafasını sağa sola sallıyor, üzerine çöken karanlıktan kurtulmaya çalışıyordu. "Kimdi o?" diye sordu Yuan'la. Kino, "Bilmiyorum," dedi. "Görmedim." Yuan'la bu kez bir çanak su getirdi. Büyülenmiş gibi önüne bakmakta olan kocasının yüzündeki yarayı temizledi. "Kino, kocacığım," diye haykırdı sonra. Kino onu görmüyormuş gibi boş boş baktı. "Kino, duyuyor musun beni?" "Duyuyorum," dedi Kino. Sesi ifadesizdi. "Kino, bir incil lanetli. O bizi mahvetmeden önce biz onu yok edelim. İki taş arasına koyup ezelim onu. Ya da atalım gitsin. Ait olduğu yere, denize atalım. Lanetli bir inci bu Kino, lanetli." Yuan'la konuştukça Kino'nun bakışları canlandı. Gözleri öfkeyle yanmaya başladı. Kasları gerildi. İfadesi de vücudu gibi katılaştı. "Hayır," dedi. "Savaşacağım bu şeyle. Ben galip geleceğim. Şansımızı kullanacağız." Yumruğunu hasır şilteye indirdi. "Kimse talimizi elimizden alamaz." Sonra bakışları yumuşadı. Bir elini okşar gibi Yuan'ın omzuna koydu. "Bana inan," dedi. "Erkeğim ben." Yüzünde kurnaz bir ifade belirdi. "Sabah olunca kanoya binip denizi açacağız. Dağları da aşacağız. Başkente gideceğiz. İkimiz, sen ve ben. Kandıramazlar bizi. Erkeğim ben." Yuan'la boğuk bir sesle, "Kino, ben korkuyorum," dedi. "Bir erkeği de öldürebilirler. Şu inciyi denize atalım, ne olur." Kino öfkeyle, "Sus," dedi. "Ben erkeğim, sus." Yuan da sustu. Kino'nun sözü emirdi çünkü. "Biraz uyuyalım," dedi Kino. "Gün ağrar ağarmaz yola çıkarız. Benimle gelmeye korkuyor musun yoksa?" "Hayır kocacığım." O zaman Kino'nun bakışları bir yumuşaklık, bir sıcaklık geldi. Uzanıp karısının yanağını okşadı. "Hadi biraz uyuyalım," dedi. Bölüm 5. İlk horozlar ötmeye başlamadan doğdu ay. Kino'nun gözleri karanlıkta açılıverdi. Yakınlarında bir yerde bir şey hareket etmişti. Kino hiç kıpırtasız yattı. Gözleriyle karanlığı araştırdı. Sazdan duvarların arasından sızan soluk ay ışığında Yuan'ın sessizce kalktığını gördü. Ocağa doğru ilerledi Yuan'la. Öyle yavaş hareket ediyordu ki Kino bir tek ocaktaki taş yerinden oynadığında çıkan tıkırtıyı duydu. Sonra tıpkı bir gölge gibi kapıya doğru seyirtti Yuan'la. Koyuteto'nun uyuduğu salıncağın başında bir an duraladı. Sonra eşikte bir karaltıya dönüştü ve kapıdan çıkıp gitti. Kino'nun içi hiddetle doldu. Yataktan fırladı. Tıpkı Yuan'la gibi sessiz adımlarla kulübeden çıktı. Karanlıkta Yuan'la'nın sahile inen telaşlı ayak seslerini duydu. Hiç ses çıkarmadan onun ardından yürümeye başladı. Kafasının içine kıpkızıl bir öfke yayılıyordu. Yuan'la sazların arasından geçerek kumsala indi. Küçük kayalar üzerinde tökezleyerek suya doğru ilerledi. Peşinden Kino'nun geldiğini duyunca hızlı adımlarla ilerledi. Var gücüyle koşmaya başladı. Tam kolunu kaldırmış, elindeki şeyi denize fırlatmaya hazırlanırken yakaladı Kino. Avcundaki inceyi koparıp aldı. Bir yumrukta Yuan'la'yı kayaların arasına devirdi. Sonra böğrüne bir tekme savurdu. Ay ışığında karısının bedenine çarpıp yarılan dalgaları görüyor. Yuan'ın etekleri dalgalarla birlikte kabarıp bacaklarına yapışıyordu. Kino nefretle baktı ona. Dudakları gerilmiş, dişleri ortaya çıkmıştı. Sıkılı dişlerin arasında yılan tıslamasını andıran bir ses çıktı. Yuan'ın fal taşı gibi açılmış gözlerinde korkudan eser yoktu. Kurbanlık bir koyun gibi kıpırtasız yatıyor, sadece bakıyordu. Kocasının gözlerindeki öldürme arzusunu görmüş, kabullenmişti. Karşı koyamayacak, sesini çıkarmayacaktı. Derken Kino'nun öfküsü geldiği gibi çekip gitti. Geriye bir tiksinme duygusu kaldı. Yuan'a sırtını döndü. Kumsalı geçerek sazların arasına daldı. Hissettiği hayal kırıklığı öyle yoğundu ki duyguları adeta körelmişti. Ansızın üstüne gelen bir şeyin hışırtısını duydu. Bıçağını çekti. Karartılardan birine doğru savurdu. Bıçağın yerini bulduğunu hissetti. Sonra bir güç onu dizlerinin üstüne itip yere devirdi. Yüzü koyun yığılıp kaldı Kino. Hızla başını üşüşen karartılar üstünü aramaya koyuldular. Hırslı parmaklar Kino'nun giysilerini ters yüz ederken avcundan fırlayıp giden inci patikadaki ufak bir taşın ardında yatıyor, ayın solgun ışığında tatlı tatlı parlıyordu. Sahilde Yuan'la düştüğü kayaların arasında güçlükle doğruldu. Yüzünün bir yanı zonkluyor, böğründen vücuduna şiddetli bir ağrı yayılıyordu. Bir süre dizlerinin üzerinde durup dengesini bulmaya çalıştı. Islak eteği bacaklarına yapışıyor, onu aşağı çekiyordu. İçinde Kino'ya karşı en ufak bir kızgınlık yoktu. Ben erkeğim demişti Kino. Yohanna için bu sözler pek çok anlama geliyordu. Onun gözünde yarı insan yarı tanrıydı Kino. Dalları delmeye, denizleri yarmaya çalışacak, gücünü böyle sınayacaktı. Yohanna'nın kadın ruhu biliyordu. Daha sapasağlam yerinde kalacak, erkek kendini paralayacaktı. Deniz kabaracak, erkek boğulacaktı. Yine de erkeği erkek yapan buydu. Yarı deli, yarı tanrı oluşuydu. Yohanna'ya da bir erkek gerekliydi. Onsuz yaşayamazdı. Kadınla erkek arasındaki bu farklara pek aklı ermese de biliyor, kabulleniyor, gereksinim duyuyordu. Elbette erkeğinin peşinden gidecekti. Buna kuşkusu yoktu. Kimi zaman kadınlığı, sağduyusu, temkinliliği, koruma içgüdüsü Kino'nun erkekliğiyle çatışacak, onları kurtaran da bu olacaktı. Acıyla doğruldu. Avuçlarını dalgalara daldırıp yakıcı tuzlu suyla yüzünü yıkadı. Kumlara bata çıka Kino'nun peşinden sürükledi kendini. Gökyüzü güneyden gelen bulut kümeliyle kaplıydı. Soluk ay bulutların ardından bir görünüp bir kayboluyor. Yuhan da yürürken ortalık bir kararıp bir aydınlanıyordu. Ardından iki büklüm olmuş, başını öne eğmişti. Sazların arasına girdiğinde ay bulutların ardına saklandı. Ay yeniden yüzünü gösterdiğinde Yuhan da patikadaki taşın arkasından parlayan dev inciyi gördü. Diz çöküp inciyi eline aldı. Tam o sırada ay yine karanlık bulutlara gömüldü. Yuhan'a çömeldiği yerde bir süre durdu, sahile dönüp başladığı işi bitirmeyi düşündü. Öyle böyle düşünürken ortalık yeniden aydınlandı. Gözleri az ileride yatmakta olan iki karaltıya ilişti. Hızla doğrulup oraya gitti. Karaltılardan biri Kino'ydu. Diğeri ise boğazından kopkoyu parlayan bir sıvı akan bir yabancı. Kino yattığı yerde kıvranıyor, titrek titrek oynattığı kolları ve bacaklarıyla ezilmiş bir böceği andırıyordu. Ağzından belli belirsiz kelimeler döküldü. İşte o anda anladı Yuhan'a. Eski yaşamları bir daha dönmemecesine geride kalmıştı. Patikada yatan ceset yanındaki Kino'nun kanlı bıçağı her şeyi anlatıyordu. O ana dek eski yaşamlarından, inciden önceki huzurlu günlerinden geriye ne kaldıysa kurtarmaya çalışmıştı Yuhan'a. Ama artık olan olmuş, hepsi itip gitmişti. Bunu anladığı anda geçmişi bir kalemde silip attı. Şimdi yapılacak bir tek şey vardı, canlarını kurtarmak. Acısını bitkinliğini unutup işe koyuldu. Önce patikada yatan ceseti sazların arasına kadar sürükleyip sakladı. Sonra Kino'nun yanına gidip ıslak eteğiyle yüzünü sildi. Kino kendine gelmeye çalıştı, acıyla inledi. İnciyi aldılar, kaybettim onu. Her şey bitti artık dedi. İnci gitti. Yuhan'la hasta bir çocuğu avutur gibi avuttu kocasını. Sakin ol dedi. İşte incim burada, patikada buldum. Beni duyuyor musun? İncim burada, bende. Anlıyor musun beni? Bir adam öldürdün, kaçmamız gerek. Peşimize düşecekler, anladın mı? Güneş doğmadan gitmiş olmamız gerek. Saldırdılar bana, dedi Kino kaygıyla. Canım kurtarmak için bıçakladım onu. Yuhan'la dün olanları unuttun mu diye sordu. Sana hak vereceklerini mi sanıyorsun? Kasabadaki adamlar seni dinleyecek mi sanki? Kino derin bir soluk aldı. Üzerindeki sersemlikten kurtulmaya çalıştı. Doğru, dinlemezler, dedi. Kendini toparlamış, bakışlarına bir kararlılık gelmişti. Sen eve git, koyu tutoyu getir. Evdeki bütün mısırları da al. Ben kanoyu suya indireceğim. Sonra gideriz buradan, dedi. Bıçağını aldı. Yuhanna'yı orada bırakıp sendelererek sahile indi. Kanosunun başına gelip durdu. O sırada ay yeniden bulutların arasından sıyrıldı. Kino solgun ışıkta kanonun dibinde koca bir delik açılmış olduğunu gördü. İçinde büyüyen hiddet kavurucu bir güç gibi yürüdü bedenine. Ailesinin üzerine çöken karanlığı gördü. Geceyi dolduran ağaçların tepelerinde dolaşan, sahile vuran dalgalarda yankılanan uğursuz ezgiyi duydu. Baba yadigarı kanosuna saldırmışlardı. O sihirli kamçıyla kim bilir kaç kez sıvanan kanosunu dermişlerdi. Akıl almaz bir kötülüktü bu. Adam öldürmekten bile daha kötüydü. Çocukları olmazdı bir kanonun. Kendini koruyamaz, bir kez yaralandı mı iyileşemezdi. Kino'nun öfkesi kederle yoğruldu. Bu son darbe yüreğini taşlaştırdı. Artık bir hayvandı Kino. Saklanan, saldıran, yalnızca kendini ve ailesini korumak için yaşayan bir hayvan. Kafasındaki acıyı unutmuş, hissizleşmişti. Koşar adım kumsalı geçti. Sazların arasına dalarak kendi kulübesine doğru yola koyuldu. Komşulardan birinin kanosunu almak aklına bile gelmemişti. Bir kanoya vurup kaçmak nasıl düşünülemezse, başkasının kanosunu çalmak da düşünülemezdi. Horozlar ötüyordu. Az sonra şafak sökecekti. Kulübelerin saz duvarlarından ilk yakılan ocakların dumanları süzüldü. Yeni pişen mısır ekmeklerinin kokusu havaya yayıldı. Erkenci kuşlar sazların arasına inmiş, karınlarını doyacak bir şeyler arıyorlardı. Ayın ışığı hepten solmuş, ağırlaşan bulutlar güneye doğru yayılmıştı. Körfezin üzerinde kararsız ve telaşlı bir rüzgar esmeye başladı. Soluğunda fırtına kokusu taşıyan bir rüzgardı bu. Hava bozmak üzereydi. Koşar adım evine giden Kino, içinde bir coşkunun kabardığını hissetti. Artık ne yapacağını biliyordu, çünkü yapacak bir tek şey vardı. Kino'nun eli önce gömlek cebindeki inciye, sonra koynundaki bıçağa gitti. İleride ufak bir parıltı gördü. Derken çatırtı koptu. Karanlık göğe doğru bir alev dili fırladı. Şimdi önünde ateşten bir sütun gibi yükseliyordu alevler. Kino kaçmaya başladı. Biliyordu, Bu yanan kendi eviydi. Bu sazan evlerin yanıp kül olması birkaç dakika sürmezdi. Koşarken kendisine doğru gelen bir karaltı fark etti. Yuanna'ydı bu. Kucağında korkudan ağlayan Koyu Tito, elinde Kino'nun battaniyesi olduğu halde koşuyordu. Yuanna'nın gözleri dehşetle büyümüştü. Kino ona hiçbir şey sormadı. Evin çıra gibi yandığını görüyor, neler olduğunu biliyordu.